Ayrım 17. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 163. Binoy, Lolita'nın kendisine tattırdığı acıyı unutamamıştı. İnsanlarla pek tartışmaz, kavgaya tutuşmazdı. Birisinden böylesi acı sözler duymayı hiç beklemiyordu. Başlarda Lolita'nın Sucharita'nın izinden gittiğini düşünmüştü. Ama Lolita'nın sürücüsünü unutmakta hiç vakit kaybetmeyen, sürekli dürtülen bir file daha çok benzediğini anlamıştı. Tek arzusu Lolita'yı memnun etmek ve böylelikle birazcık da olsa huzur bulabilmekti. Ama eve döner dönmez onun acı, alaycı sözleri uykuya dalıncaya kadar tek tek aklına üşüştü. Beni yalnızca Gora'nın gölgesi olarak görüyor. Ona göre benim kendime ait hiçbir fikrim yok. Lolita böyle düşündüğü için benden hoşlanmıyor ama bu baştan aşağı yanlış. Bunun gibi düşünceler uçuşup duruyordu aklında. Lolita'nın düşüncelerine karşı öne sürebileceği kanıtlar toplamaya çalışıyordu. Ama bunlar hiçbir işe yaramazdı. Çünkü Lolita aslında onu hiçbir zaman açık açık suçlamamış, bu konuyu tartışması için bir fırsat yaratmaktan kaçmıştı. Binoy'un söyleyeceği çok şey vardı ama bir türlü bunları söyleme fırsatı yakalayamamıştı. Bu da Binoy'u kahrediyordu. Bir de bunlar yetmezmiş gibi yenildiğini kabul etmesine rağmen Lolita bir türlü memnun olmuyordu. Binoy bunları düşündükçe perişan oluyordu. Ben o kadar rezil biri miyim diye soruyordu kendi kendine acı acı. Bu nedenle Lolita Satish'i aracı olarak kullanıp bu gülleri gönderdiğinde sevinçten havalara uçmuştu. Binoy bunu Lolita'nın barışmak istediği şeklinde yorumlamıştı. İlk başta gülleri eve götürebileceğini düşünmüştü. Ama sonunda Anandamoyi'nin ayaklarına sererek kutsanmalarını istemeye karar vermişti. Aynı akşam Binoy Paresh Babu'nun evine vardığında Lolita Satish'e derslerinde yardım ediyordu. Binoy'un ilk sözü, "Kırmızı savaş rengidir, barışmak için gönderilen çiçekler beyaz olmalıdır" oldu. Lolita anlamadan Binoy'un yüzüne bakarken Binoy, şalının altından bir buket beyaz zakkum çıkarıp ona uzattı. Gülleriniz ne kadar güzel olursa olsun, içlerinde bir parça öfke taşıyorlardı sanki. Çiçeklerim güzellikte sizin güllerinizle boy ölçüşemez ama yine de bu alçak gönüllü beyaz giysileriyle onları kabul edeceğinizi düşünüyorum dedi Binoy. Lolita utançtan kıpkırmızı kesilmişti. Hangi güllerden bahsediyorsunuz diye sordu. Bir hata mı yaptım acaba diye kekeledi aklı karışan Binoy. Bana verdiğiniz çiçekler kimindi Satish Babu? Lolita Didi vermemi söyledi dedi Satish incinmiş bir sesle. Peki kime vermeni söyledi? Size elbette. Lolita iyice kızararak öfkeyle Satish'i itti. Böyle aptal bir oğlan daha görmedim. Resimlerine karşılık çiçekleri Binoy Babu'ya vermeyi sen istemedin mi diye sordu. Evet ben istedim ama çiçekleri vermemi sen söylemedin mi dedi Satish iyice aklı karışmıştı. Lolita Satish'le tartışmanın işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale soktuğunu görüyordu. Çünkü Binoy Lolita'nın çiçekleri gönderdiğini ama Binoy'un bunu öğrenmesini istemediğini düşünmeye başlamıştı. Dert etmeyin çiçekleriniz üzerindeki hakkımdan vazgeçiyorum. Ama size şunu söylememe izin verin. Getirdiğim çiçeklerle ilgili söylediklerim doğruydu. Bunları yaptığımız kavgadan sonra barışalım diye getirdim dedi Binoy. Lolita başını sallayarak sözünü kesti. Biz ne zaman tartıştık ki? Hem hangi barışmadan söz ediyorsunuz? O zaman başından beri hepsi bir yanlış anlama mıydı dedi Binoy. Ne kavga varmış ne çiçekler ne de barışma. Demek ki her şeyi ben yanlış anlamışım. Peki oyun hakkındaki öneriniz o da mı? Önerimiz gerçekti diye sözünü kesti Lolita. Ama onun için kavga falan etmedik ki. Oyun oynamayı kabul etmeniz için bir komplo kurduğumu nereden çıkardınız? Siz kabul ettiniz, ben de memnun oldum. Hepsi bu. Ama eğer oyunda rol almaya bir itirazınız varsa, sizden bunu isteyen kim olursa olsun, neden kabul ettiniz ki? Lolita bunları söyledikten sonra odadan çıktı. İşler hiç de bekledikleri gibi gitmemişti. Daha o sabah Lolita, Binoy'un itirazlarının çok doğru olduğunu söylemeye ve oyunda rol alma fikrinden vazgeçmesini istemeye karar vermişti. Ama olaylar başka bir şekilde gelişmişti. Lolita'nın bu davranışı yüzünden Binoy, teklifine ilk başta karşı çıkması yüzünden Lolita'nın kızgınlığının hala geçmediğini düşünüyordu. Teklifini kabul etmesine rağmen Binoy'un aslında oyunda rol almaya karşı olduğunu düşünüyor olmalıydı. Lolita'nın durumu bu kadar ciddiye alması Bino'yu çok üzüyordu. Artık şaka olarak bile olsa Lolita'ya karşı çıkmamaya karar vermişti. Oyundaki rolünü o kadar şekli oynayacaktı ki hiç kimse onu ilgisiz olmakla suçlayamayacaktı. Sucharita ise sabah erken saatlerden beri odasında tek başına oturuyor, Imitation of Christ'i okumaya çalışıyordu. Imitation of Christ, Thomasa Kempis'in yazdığı Hristiyanlıkla ilgili bir kitap. Bu sabah her zamanki işlerine dikkatini verememişti. Arada sırada dalıp gidiyor, kitabın sayfaları bulanıklaşıyor, birbirine giriyordu. Ama ardından zayıflığını kabul edemeyerek aklını kitaba vermek için kendisini zorluyordu. Bino'nun sesini duyduğunu sandığında kitabı masanın üstüne koydu. Oturma odasına gitmek için ayağa kalktı. Ama okuduğu kitaba bu kadar ilgisiz davrandığı için kendisine kızarak kitabı alıp tekrar oturdu. Dikkatini dağıtacak hiçbir sesin kendisini rahatsız etmemesi için elleriyle kulaklarını kapattı. Bino'ya geldiğinde genellikle Gora da yanında olurdu. Bugün de gelip gelmediğini merak etmekten kendini alamıyordu. Hem gelmesinden korkuyor hem de gelmediği için perişan oluyordu. Aklı böyle karma karışıkken Lolita içeri girdi. "Ne oldu? Sorun ne canım?" diye sordu Sucharita, Lolita'nın yüzünü görünce. "Yok bir şey," diye yanıt verdi Lolita başını sallayarak. "Bu zamana kadar neredeydin?" "Binoy Babu geldi. Sanırım seninle konuşmak istiyor." Sucharita Binoy'un yanında gelen birinin olup olmadığını sormaya çekiniyordu. Eğer biri gelseydi Lolita kesinlikle ondan bahsederdi. Ama yine de merak içindeydi. Sonunda kendini tutmak için verdiği çabalara rağmen konukseverliğin gereklerini yerine getirmek üzere Binoy'un yanına gitmeye karar verdi. Çıkmadan önce Lolita'ya "Sen gelmiyor musun?" diye sordu. "Sen git, ben birazdan gelirim," diye yanıt verdi Lolita. Sucharita odaya girdi. Yalnızca şimdi Satish'le konuşan Binoy'un gelmiş olduğunu gördü. "Babam dışarıda ama birazdan gelir. Annem de rollerini öğrenmeleri için Labonya ve Lila'yı öğretmenin evine götürdü. Binoy Babu gelirse beklemesini söyleyin dedi bize," dedi Sucharita. "Siz oyunda rol almayacak mısınız?" diye sordu Binoy. "Herkes rol alırsa oyunu kim izleyecek?" Genelde Binoy ve Sucharita birlikteyken üzerinde konuşacak birçok şey bulurlardı. Ama bugün sanki ikisinin de rahatça konuşmasını engelleyen bir şeyler vardı. Sucharita Gora'dan söz etmemeyi aklına koyarak gelmişti. Binoy da Lolita'nın belki de ev halkının geri kalanının da kendisini arkadaşının uydusu olarak gördüklerini düşündüğünden ondan bahsetmekte zorluk çekiyordu. Biraz havadan sudan konuştuktan sonra başka kaçış yolu bulamayan Sucharita, Satish'le albümünün iyi ve kötü taraflarını tartışmaya başladı. Resimleri düzenleme şeklinin hatalı olduğunu söylediği için Satish'i kızdırmayı başarmıştı. Satish de incecik sesiyle ablasına karşı koyuyordu. Binoy ise Lolita'nın reddettiği masanın üstünde duran boynu bükük zakkumlara hüzünlü hüzünlü bakıyordu. Binoy'un gururu incinmişti. Lolita kibarlıktan da olsa çiçekleri kabul etmeliydi diye düşünüyordu. Aniden ayak sesleri duydular. Sucharita Hara'nın odaya girdiğini görünce yerinden sıçradı. Şaşkınlığını o kadar çok belli etmişti ki Hara'nın kendisine baktığını görünce kızardı. Haran otururken Binoy'a "Gora Babu bugün gelmedi mi?" diye sordu. "Neden sordunuz?" diye sordu Binoy. Bu gereksiz soru onu sinirlendirmişti. "Ona ihtiyacınız mı var?" "Yanınızda o olmadan sizi pek göremiyoruz da o yüzden sordum." Bu sözler Binoy'u çok kızdırmıştı. Bunu belli etmekten korkarak yalnızca "Kendisi Kalküta'da değil," dedi. "Herhalde vaaz vermeye falan gitmiştir," dedi Haran alay eder gibi. Binoy'un kızgınlığı iyice artmıştı ama yine de hiç ses çıkarmadı. Sucharita bir şey söylemeden odadan çıktı. Haran da hemen arkasından gitti. Ama Sucharita Haran'a yakalanmamak için hemen uzaklaşmıştı. Bu yüzden Haran arkasından seslendi. "Sucharita, sizinle bir şey konuşmalıyım." "Kendimi pek iyi hissetmiyorum," diye karşılık verdi Sucharita. Sonra da odasına gidip kapısını kapattı. O sırada Bayan Baro da yanlarına gelip oyundaki rolüyle ilgili bilgi vermek için Binoy'u başka bir odaya çağırdı. Kısa bir süre sonra döndüğünde masadaki çiçeklerin yok olduğunu gördü. Lolita o akşam provaya katılmadı. Sucharita ise kucağında kitabı gecenin geç saatlerine kadar odasında tek başına oturmuş dışarıdaki karanlığa dalıp gitmişti. Sanki bilinmeyen, muhteşem bir ülke bir serap gibi gözlerinin önünde hayat bulmuştu. Daha önce yaşadığı her şeyden farklıydı bu ülke. Gecenin karanlığında yıldızlar gibi parlayan ışıklar tarif edilemez derecede uzak bir gizem gibi aklını huşuyla dolduruyordu. Yaşamım ne kadar da değersizmiş diye düşünüyordu. Eskiden kesin gözüyle baktıklarım artık şüpheyle dolu. Yaptığım her şey anlamını yitirdi. Belki de bu gizemli ülkede hiçbir bilgi eksik olmayacak, kimse onursuz bir iş yapmayacak ve sonunda hayatın anlamı ortaya çıkacak. Beni bu muhteşem, bilinmeyen, korkutucu yerin kapısına kim getirdi? Kalbim neden böyle titriyor? Neden yürümek istediğimde bacaklarım beni taşıyamıyor? Sucharita günlerdir kendini duaya vermişti. Paresh Babu'nun desteğine olan ihtiyacı gittikçe artmıştı. Bir gün Paresh Babu odasında tek başına kitap okurken Sucharita sessizce içeri girip onun yanına oturdu. Bunun üzerine Paresh Babu kitabını bırakıp Sucharita'ya döndü. "Rata, sorun ne canım?" "Bir şey yok baba," diye yanıt verdi Sucharita. Her şey yerli yerinde olmasına rağmen babasının yazı masasındaki kitapları ve kağıtları düzenlemeye başladı. Bir süre sonra "Baba, neden eskisi gibi benimle kitap okumuyorsun?" diye sordu. "Öğrencim okulunu çoktan bitirdi," dedi Paresh Babu sevgiyle gülümseyerek. "Artık okuduklarını kendini anlayabilirsin." "Hayır, hiçbir şey anlayamıyorum," diye karşı çıktı Sucharita. "Eskisi gibi sizinle birlikte okumak istiyorum." "Peki, öyle olsun," diye kabullendi Paresh Babu. "Yarından itibaren öyle yaparız." "Baba," dedi Sucharita kısa bir sessizliğin ardından. "Neden geçen gün Binoy Babu'nun kaslar hakkında söylediklerini bana açıklamadınız?" "Biliyorsun sevgili yavrum, kızlarımın yalnızca benim fikirlerimi ya da başka birinin fikirlerini benimsemeden kendi başlarına düşünmelerini istiyorum. Senin aklında soru oluşmadan yanıt vermeye kalkarsam bu aç olmayan birine yemek vermeye benzer. Hem iştahı kaçırır hem de sindirlemez. Ama bana ne zaman bir soru sorarsan bildiğim kadarıyla zevkle yanıtlarım." "Peki o zaman," dedi Sucharita, "size bir sorum var. Neden kas sisteminin kötü olduğunu düşünüyoruz?" "Bir kedinin yanına oturup yemek yemesinde hiçbir kötülük yoktur," diye açıklamaya başladı Paresh Babu. "Ama bazı insanlar odaya girerse o yemeğin atılması gerekir." "İnsanın insana yaptığı böylesi bir aşağılamayı ve hor görmeyi nasıl kötülemeyelim? Bu adaletsizlik değilse nedir? Kendi kardeşlerini küçük görenler yüceliğe asla ulaşamazlar. Onların tek elde edeceği kendilerini de küçük görülmesidir." "Toplumumuzun yozlaşması birçok soruna neden oldu," dedi Sucharita, Gora'dan duyduklarını tekrar ederek "ve bu hatalar yaşamımızın her köşesine sinmiş durumda. Ama bu içinde bulunduğumuz gerçeği suçlama hakkını bize verir mi?" "Bu gerçek dediğinin nerede olduğunu bilsem sana yanıt verebilirdim," diye karşılık verdi Paresh Babu, her zamanki nazikliğiyle. "Benim tek gördüğümse ülkemizde insanların birbirlerinden nasıl nefret ettikleri ve bu nefretin halkımızı nasıl parçaladığıdır. Bu koşullar içinde insan hayali bir gerçek üzerine kurulup avunabilir mi?" "Ama," dedi Sucharita yine Gora'nın sözlerini kullanarak, "bütün insanlara tarafsız bir şekilde bakmak ülkemizin en önemli gerçeklerinden biri değil mi?" "Bu tarafsızlık dediğin zihinle ilgili bir şey. Kalple hiçbir ilgisi yok. Bu düşüncenin içinde ne sevgiye ne de nefrete yer vardır. Sevilen, sevilmeyen her şeyin üstünde olduğunu düşünür. Ama insan yüreğinin isteklerine hiçbir yanıt vermeyen böylesi bir soyutlamada huzur bulamaz. Ülkemizde bu felsefi eşitliğin var olmasına rağmen aşağı kastlar Tanrı'nın tapınağına bile giremiyor. Eşitlik Tanrı'nın evinde bile olmazsa felsefemizde bir kavram olarak yer almasının ne yararı var?" Sucharita hiçbir şey söylemeden Paresh Babu'nun sözlerini sindirmeye, anlamaya çalışıyordu. Sonunda "Peki bütün bunları Binoy Babu ve arkadaşına neden söylemediniz?" dedi. Paresh Babu gülümseyerek yanıt verdi. "Anlamazlardı ki. Aptal olduklarından değil, anlamayı istemeyecek kadar zekiler. Onlar başkalarının kendilerini dinlemesini istiyorlar. Bir gün en yüce gerçeği, yani adalet açısından en yüce gerçeği, anlama isteğini duyarlarsa açıklama için babanın zekasına ihtiyaçları olmayacak. Ama şu anda her şeye tamamen farklı bakıyorlar. Bu yüzden söylediklerimin onlara bir yararı olmaz." Sucharita Gora'yı saygı duyarak dinlemesine rağmen bakış açılarındaki farklılık kendisini yaralıyor ve vardığı sonuçlarla avunmasına izin vermiyordu. Paresh Babu'yu dinlerken içindeki bu çatışmanın yavaş yavaş dindiğini hissetti. Gora, Binoy ya da başka birinin herhangi bir konuyu Paresh Babu'dan daha iyi anlayabileceği fikrini asla kabul edemezdi. Tersine fikirleri babasınınkilerle çatışanlara öfke duymamak elinden gelmezdi. Yine de son zamanlarda Gora'nın fikirlerini eskisi gibi hor görerek aklından atamıyordu. Tıpkı küçükken yaptığı gibi Paresh Babu'nun kanatlarının altına sığınmak için yüreğinde duyduğu bu huzursuz arzu da aynı nedenden kaynaklanıyordu. Ayağa kalktı, kapıya kadar gitti ama sonra geriye dönüp elini Paresh Babu'nun sandalyesinin arkasına koyarak ''Baba, bu akşam tefekküre daldığınızda ben de yanınızda oturabilir miyim?'' diye sordu. ''Elbette yavrum'' dedi Paresh Babu. Bunun üzerine Sucharita odasına çekilip kapıyı kapadı. Yatağına oturup Gora'nın söylediklerini aklından atmaya çalıştı. Ama Gora'nın kendine güvenle parlayan yüzü gözlerinin önüne geliyor, Gora'nın sözleri yalnızca söz değil, sanki onun kendisi diye düşünüyordu. Konuşmasının bir biçimi, bir davranışı var, sanki canlı bir varlık. Ülkesine olan inancının gücü ve ona olan sevgisinin verdiği acıyı hissedebiliyor insan. Fikirleri yalnızca karşı çıkarak alt edilebilecek fikirler değil. Gora'nın kendisi bunlar, Gora ise öyle sıradan bir adam değil. Nasıl olur da onun sözlerine karşı çıkabilirdi? Sucharita'nın içinde büyük bir fırtına kopuyordu. Bir anda gözyaşlarına boğuldu. Gora'nın onu böylesi bir duruma sokup vicdan azabı çekmemesi Sucharita'yı perişan ediyordu ve Sucharita böyle düşündüğü için kendinden utanıyordu. 17. ayrımın sonu. Sayfa 173.